her yerde. Programı hazırlayan ve sunan Yüce Er.
Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 14.15'i gösteriyor. Spor Her Yerde programımız başladı ve Spor Her Yerde programımıza hoş geldiniz. Bizler teknik yönetmen arkadaşım Cenk Balat, sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve saat 16'ya dek sizlerle birlikte olacağız. Efendim programımızın ilk bölümünde voleybolu konuşacağız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek, PTT Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, Karayolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Hüseyin Doğan Yüz bizlerle birlikte olacak. Ve ikinci bölümümüzde eski basketbolcu ve basketbol antrenörü Cem Akdağ ve spor yazarı Aygün Özipek bizlerle birlikte olacak. Ve İşte ilk olarak Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni sevgili Savaş Eskigürek şu anda telefon hattımızda. Sevgili Savaş, hoş geldin. Sevgili Savaş. Evet, bir kere daha arayacağız sevgili radyo dostlarımız Savaş'ı ve voleybolu konuşacağız. Bildiğiniz gibi PTT Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu'yla da konuşacağız. Hüseyin Doğan Yüz'le de konuşacağız. Ve sevgili Savaş telefon hattımızda. Hoş geldin Savaş.
Merhabalar, herkese merhaba. İyi yayınlar diliyorum Yüce abi. Nasılsınız?
İyi, sağ olun. Sen nasılsın? Voleybol başladı, voleybol maçları başladı, turnuvalar başladı, takımlar antrenmana başladı. Sen de birçok haberi alıp duruyorsun ve yayınlıyorsun sitenden, Voleybol Aktüel sitesinden. Neler var, neler yok kısaca alabilir miyim? Çünkü Mehmet Bey'e bağlanacağız.
Evet, Mehmet Bey'i fazla bekletmeyelim çünkü sağ olsun kırmadı bizi. Sarıyer Belediyesi'nin 6. kez düzenlediği Uluslararası Boğaziçi Voleybol Turnuvası'nda takımı mücadele ediyor PTT Spor. Bizleri kırmadı, yayın saatimizde çok kısa bir süre kala bağlanacak. Maçı var çünkü saat 15'te. Eğer bağlantımız gerçekleştiyse hemen ona dönelim, kendisini bekletmeyelim ama voleybolda gündem iyice kızışmaya başladı. Yoğunlaşmaya başladı. Kızışmak derken hareketlilik başladı. Çok özlemişiz voleybolu Yüce abi.
Ve özellikle de haber peşinde koşturanlar, voleybolcular ve antrenörler, takımlar, seyirciler de çok özledi ama bildiğin gibi seyircilere yasak var şu anda, sınırlamalar var. Hemen Mehmet Bey'e dönelim. O da telefon hattımızda şimdi. Sevgili Savaş, sorun olursa, ekleyeceklerin olursa yine bekliyorum sorularını ve ekleyeceklerini. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Efendim, şimdi bir turnuvadasınız ve biraz sonra da maçınız başlayacak. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle bu bağlantıyı kurduğunuz için, zaman ayırdığınız için bize. PTT Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü olarak sezona nasıl başladınız? Çalışmalar ne durumda? Turnuvada ilk maç geride kaldı. Nasıl bir maç yaptınız ve hedefleriniz nelerdir?
Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Voleybol adına böyle bir yayın olduğu için herkese teşekkür ederim.
Sağ ol.
Bizim bu pandemi sonrasında tabii ki her kulübü bize de belli zorluklar ortaya çıktı. Ve geçen sene kulübümüzün daha altında bütçeyle bir takım kurmak zorunda kaldık. Ama daha homojen, daha birbirine yakın oyuncuların olduğu bir takım olduğunu düşünüyorum. Birbirini tamamlayan oyuncular olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla daha da başa olmak, geçen seneki ilk senenin acemini geçtikten sonra daha iyi şeyler becerebileceğimizi düşünüyorum. Tabii burada önemli olan şey, çok uzun süre antrenman yapmayan oyuncuların doğru bir şekilde sezona hazırlanmasıydı. Sezona başlarken biz de bunu göz önüne alarak biraz daha diğer takımlardan daha erken bir sezon açılışı yaptık. 1 Temmuz itibariyle antrenmanlarımızda başlamıştık. Testler ve sağlık kontrolünün dışında çok uzun süreli bir fiziksel çalışma yürüttük. Bunun için atletizmin olduğu, fiziksel gelişimi önemsediğimiz bir dönem oldu. İlk dönemden sonra da Samsun'da bir kamp yaptık, 13 günlük. Bu kampta Ağustos ayının başındaydı, yani bayramdan sonra, bayramda bir 4 gün ara verdik. Şimdi takımımız hazır, yani şöyle hazır, fiziksel olarak çok iyi durumdayız, teknik ve taktik olarak da gelişiyoruz. Tek dezavantajımız şu ana kadar oyuncu kadromuzda bulunan yabancı oyuncumuz. Geçen seneki oyuncumuz, geçen sene kalan tek oyuncu Leyva pandemideydi. Gelemedi, ülkesinden çıkamıyor. Belli problemler yaşadık. Şu anda onu çözmekle ilgili çaba sarf ediyoruz. Onun dışında takımımızda herhangi bir eksiğimiz yok. Herkes hazır. Ama tabii ki antrenmanların daha tam olarak hazırlayacak aşamada değiliz. Bu istendik bir şey yani. Benim tarafımdan planlanmış bir şey. Umuyorum ki lig müsabakaları başlarında tam olarak hazır olacağız. Takımımıza tam kadro olarak hazır olur diye düşünüyorum.
Peki turnuva nasıl geçiyor hocam?
Turnuva iyi. Teşekkür ediyoruz Sarıya Belediyesi'ne böyle bir turnuva organize ettiği ve bizi davet ettiği için. İlk gün maçımızı oynadık Azerbaycan takımı Azerbaycan Bakü ile. Azerbaycan Bakü gücünden çok şey kaybetmiş. Eski gücünde değil. Beklentinizin çok altında bir takım geldi. Dolayısıyla da zor bir maç olmadı. Ama takımın gösterdiği performanstan memnunum. İyi bir kendi oyunlarını doğru oynadılar diye düşünüyorum. İyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. 3-0 kazandık maçı.
Peki bugün kimle oynayacaksınız ve turnuvada bundan sonra neler olacak, neler bekliyorsunuz?
Şimdi sonuç olarak Galatasaray'la biz kendi grubumuzda bugün oynanan maç final gibi olacak. Diğer tarafta da Kuzey Boru'yla Sarıyer bugün maç oynayacaklar bizden sonra. Yenenler birincilik maç oynayacak. Yenilenler de 3-4 maç oynayacak.
Şimdi çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiniz ve ligde en üst seviyede olmayı düşünüyorsunuz. Şimdi salgından sonra nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani bir seyircisizliği aslında bir tatsızlık olarak düşünüyoruz. Biz maçları seyrediyoruz. Mesela NBA maçlarını seyrediyoruz. Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını seyrediyoruz. Seyircinin olmadığı bir atmosferde biraz sıkıntılı seyrediyoruz. Hatta biz canımız sıkılıyor. Antrenman maçıymış gibi dönüyoruz, gidiyoruz. Siz nasıl etkileniyor musunuz bundan?
Şimdi belli takımlar hariç, yani şehir takımları hariç, çoğu takım için, büyük takımlar hariç, yani Galatasaray, Fenerbahçe haricinde ve hedef maçları haricinde zaten seyirci voleybolda nedense çok fazla tutamıyoruz.
Evet.
Böyle bir dezavantaj var. Ama bence şu anda düşünülmesi gereken şey büyük bir risk alarak başlattığımız ligin hakikaten hepimiz için gerekli. Bu sektörün devamını sağlamak lazım. Önce maçların oynanmasını sağlamak lazım. Çünkü bu bir hepimiz için bir iş olanağı. Yani spor içinde, bizim için de. Dolayısıyla bu dönemi müsabakaları oynayarak geçirmeyi öncelik şey yapmak lazım. Müsabakaların oynanmaması en büyük zaaf olurdu. Bir şekilde oynanması lazım ki bu sistem, bu ekonominin dönmesi lazım. Buradan çünkü mesela bir sürü arkadaşımız var. Hatta spor okullarıyla geçinen bir sürü arkadaşımız var. Antrenör arkadaşlar için söz konusu bu. Dolayısıyla da bu sektörün sürmesi, müsabakaların oynanması ve antrenmanlara izin verilmesi bile çok önemli olduğunu düşünüyorum şartlar altında ve bunu korumak için herkesin maksimum dikkat göstermesi gerekiyor. Azami dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer dikkat edilmezse doğacak sonuçlar hepimiz için çok üzücü olabilir. Onun için de ben ilk hedefe öncelikle şeyi koyuyorum. Mutlaka müsabakaları oynayıp sağlıklı antrenmanlarımızı yapabilelim. İnşallah süreç içinde seyircimizi yanımıza alıp hep birlikte mücadele ederiz diye düşünüyorum.
Mehmet Hocam, Savaş arkadaşımız da hattımızda. Ekleyecekleri varsa, sorusu varsa onu da söz vermek istiyorum.
Tabii ki. Merhaba Savaş.
Merhaba Mehmet Hocam. Teşekkür ediyorum. Kırmadın bizi, bizlerle birlikte oldun. Öncelikle bugün gerçekten güzel bir mücadele olacağını tahmin ediyorum. Galatasaray'la oynayacağınız maçta. Dün hatırlarsan izledim maçınızı. Ben takımı çok beğendim ki senin de belirttiğin gibi bir eksik var ve nasıl söyleyeyim? Henüz başında Cansu ve Yağmur'u ben çok beğendim dünkü maçta. Yağmur adeta file üstüne duvar ördü diyebilirim. Ben sadece şunu merak ediyorum. PTT gerçekten çok önemli bir kuruluş ülkemizde. Sizlerin de desteğiyle artık Sultanlar Ligi'nde yer alıyorlar. Modern çağa uyduracak atılımlar yapıyor PTT. Çok büyük bir gelişim var. Bankacılıktan, lojistikten tut da her alanda, girdikleri her alanda PTT kurumu olarak önemli hizmetler veriyorlar ülkemize. Biz bu hizmetlerin sporda da olmasını bekliyoruz. Sizler gibi deneyimli büyüklerimiz, hocalarımızla birlikte Avrupa'da neler hedefliyorsunuz? Var mı böyle hedefler? Altyapı için neler söylemek istersin Mehmet abi? Çünkü sen biliyorum ki altyapıya çok büyük önem veren, çok da emek vermiş bir hocamızsın.
Sırayla cevaplayayım. Önce PTT ile başlayalım. PTT'nin bu sene 180. kuruluş yıl dönümü. Çok önemli bir süreçte geçiyor ve özellikle bu pandemi döneminde umuyorum ki herkes bir kere daha anladı. PTT'nin rolü, Türkiye'deki rolü tartışılmaz. Çok büyük bir kuruluş. Çok fazla çalışanı var. Çok büyük hizmetleri var. Böyle bir kuruluşta çalışmak hakikaten mutluluk verici, gurur verici ve böyle bir kuruluşun da spora bu anlamdaki desteği de hiç yatsınamaz. Çok önemli görüyorum. Buraya gelmeden önce sayın yöneticilerimize, genel müdürümüze, genel müdürümüze bir yemek yedik takımla birlikte. Çok önemli ve güzel geçti. Çok güzel mesajlar aldık. Orada aldığım mesajlar doğrultusunda şunu söyleyeyim ki çok büyüyerek devam edecek bu iş. İnşallah biz de doğru işler yapabilirsek çok büyüyerek devam edecek. Öyle düşünüyorum. Düşündüğün gibi Avrupa ile ilgili hedefleri olacak bu takımın. Hatta daha başka hedefler de var. Daha büyük hedefler de var. Yeter ki dediğim gibi bu çark dönmesi lazım. Yani o Revon çarkına dönmesi lazım. Ve bizim de bu işte hedeflerimiz olursa başarılı olmamız lazım.
Altyapı konusunda hocam?
Altyapıya hemen geliyorum. Altyapı ile ilgili kulübün, PTT çok eski bir kulüp olmasına rağmen voleybolla ilgili tekrar işlere geçmesi, özellikle bayan voleybolla ilgili. Biliyorsun evvelki sene Halkbank'ın kapanmasıyla oradaki o takımın tamamen bu tarafa gelmesi, yani PTT'ye gelmesi, oranın altyapısını oluşturması ve öyle bir altyapımız var. Fakat gördüğüm kadarıyla hedef başarılı bir alt takımımız var. Yani geçen sene Ankara'da bütün kategorilerde ilk üç sıranın içindeydi. Hatta lider diye söyleyebilirim. Ama bunu bu seneden itibaren daha A takıma yönelik, A takıma hizmet edecek şekilde getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu sene altyapının sorumluluğu da benim üzerime verildi. Şu anda organizasyonumuz onun üzerine kuruyoruz. Takımımız onun üzerine kurmaya çalışıyoruz. 3-4 sene içinde meyvelerini alacağımızı düşünüyorum. Zaten şu anda da altyapıdan A takım kadrosu çıkmış. A takım kadrosunda 4 tane oyuncumuz var bizim şu anda.
Çok güzel, çok güzel.
Dolayısıyla hedefler büyüyerek devam edecek. Yeter ki dediğin gibi bir sistem sürmeli, bu maçlar bu zamanlar sürmeli diye akış olmalı. Yeter ki biz de doğruları yapıp başarılı olmalıyız. Ondan sonrası PTT için böyle açık olarak görüyorum.
Mehmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizin maçınız var biraz sonra. Biz de sizi fazla meşgul etmeyelim. Başarılar dileyelim. Kolaylıklar dileyelim. Daha ileriki günlerde yine bağlantılar kuracağız. Başarılar hocam. Yolunuz açık
çok
olsun.
Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Sevgili Savaş, gerçekten Mehmet hocamız altyapıya çok önem veren, altyapıdan birçok oyuncuyu hem milli takıma hem kulüplere kazandırmış bir hocamız. Sen neler söylemek istersin? Çok da iddialı ve emin 3-4 sene sonra çok önemli hedefleri yakalayacağız der PTT adına.
Öncelikle şunu söylemek gerekir ki benim ilk teşekkürüm PTT kurumu içerisinde voleybolu geliştirmek istemek niyetinde olan yöneticilere ve bu niyette olan kişilerin de Mehmet Hoca gibi Türkiye'de voleybolun en büyük emekçilerinden bir tanesine bu imkanı vermiş olmasından dolayıdır. Mehmet Hoca'nın sözlerinden anladığım kadarıyla bir 4 yıllık süreçten bahsediyor ve bu süreç içerisinde de Avrupa hedefinden ve daha da büyük hedeflerden bahsediyor. Mehmet Hoca'yı bir özel yayına alıp bizim bunları öğrenmemiz lazım. Gerçekten çok çok büyük emekleri olan, büyük başarılar elde etmiş bir hoca. Özellikle altyapılarda Mehmet Hoca'nın başarılarından uzun süre bahsedebiliriz. Bununla birlikte PTT'nin lige renk kattığı bir gerçek. Özellikle genç oyuncuları ve işte az önce belirttiği gibi altyapıdan getirdiği iki oyuncusunun da Sultanlar Ligi'nde yer alacağını düşünecek olursak Yüce abi, PTT gibi bir kulübün uzun süre ve hatta sonsuza kadar voleybolun içerisinde yer alması biz voleybol severler için çok büyük bir nimettir diye düşünüyorum sevgili Yüce abi. Çünkü kökü 1840 yılında atılan bir köklü kuruluş. Osmanlı devrinde kurtuluş mücadelesinde önemli hizmetler veren bir kuruluş. Sporun içerisinde yer aldığında da eminim ki ciddi atılımlar yaratabilecek düşüncelere sahip yöneticiler tarafından idare edildiğini görmeyi çok arzu ediyorum.
Şimdi gerçekten önemli bir kuruluş ve birçok kuruluşumuz da bu şekilde voleybola, spora katkıda bulunuyor. Peki programımızın başında demiştin yoğun bir gündem var voleybolda. Bu yoğun gündemden satır başları sunar mısın bize? Neler söylemek istersin?
Evet sevgili Yüce abi, geçen hafta bahsetmiştik programımızda. Türkiye'de ilk kez sezon öncesi hakem bilgilendirme ve gelişim semineri online bir ortamda gerçekleşiyor. Sabah 9'dan itibaren 70 tane üst klasman hakem var ülkemizde, A ve AB klasman olarak. Bunlardan 50 tanesi A klasman hakem, 20 tanesi de AB klasman olarak üst liglerde görev alan hakemlerimiz seminere tabi tutuluyorlar. Her sezon öncesinde bir otelde toplanılırdı ama içinde bulunduğumuz pandemi süreci sebebiyle online olarak yapıldı. Zoom meeting üzerinden şu an seminer gerçekleşiyor. Yan odada da eşim zaten şu anda o seminere katılıyor Yüce abi.
Çok
güzel şeylerden bahsediliyor seminerde. Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstün daha açılış konuşmasında güzel haberler verdi hakemlerimiz için. Hakemlerimizin ilk kez bu sezon bir sponsor eşliğinde gerçekleştirilecek tişört dizaynı yapıldı. Artık Türkiye'nin en önde gelen giyim markalarından bir tanesi olan Kiehl'ı hem tişört olarak hem de tüm il temsilcileriyle birlikte voleybol hakem gözlemcileri ve hakemlerimize takım elbise, gömlek ve kravattan oluşan bir takım hediye ediyor. Bunlar da Türkiye Voleybol Federasyonu'nun özellikle Akif abinin ikili ilişkilerinde Abdullah Kiehl ile yapmış olduğu ilişkilerin getirmiş olduğu sponsorluklar ve devamının geleceğini söyledi Akif abi. Bundan önce hakemliğe başlayan aday hakem olarak hakemlik kariyerine başlayan hakem arkadaşlarımız, kardeşlerimiz para vererek hakem kıyafetleri alıyordu. Bu seneden itibaren ben bunu da kaldırıyorum dedi ve böyle bir müjde de verdi. Ve tabii en büyük temennisi de sağlık oldu. Sezon içerisinde birçok müsabakada birçok takımla karşı karşıya gelecek olan hakemlerimize, gözlemcilerimize ve saha görevlerine sağlıklı günler diledi. Detayları bir sonraki programımızda devam edelim. Çünkü ayın 30'una kadar devam edecek bu seminerler hakem ve gözlemciler için. Böyle parça parça bilgiler verelim. Bunun haricinde senin de bahsettiğin gibi Yüce abi, hazırlık turnuvaları tam gaz devam ediyor. Geçen hafta Eczacıbaşı'nın birinci olarak tamamladığı Eczacıbaşı voleybol turnuvasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'unun hazırlamış olduğu bir turnuva var. Solhan Spor, Galatasaray ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor katılıyor. Bugün son gün maçları oynanacak. İlk iki gün maçlarında Galatasaray hem Solhan Spor'u hem de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u aynı skorla 3-1 yenip birinci bitirmeyi garantilemişti. Bugün saat 15 itibariyle de İstanbul Büyükşehir Belediyespor Solhan Spor'la karşılaşacak. Kadınlarda ise az önce de bahsettiğimiz gibi PTT'nin biraz sonra Galatasaray'la maçı var. 6. Uluslararası Boğaziçi Sarıyer Belediyesi voleybol turnuvası gerçekleştiriliyor. Ve bunlar aynı zamanda da İzmir'de, Bursa'da çeşitli hazırlık maçlarıyla da takımlar sezona hazırlıklarını devam ettiriyorlar. Biliyorsunuz ayın 31'inden itibaren Aksa Sigorta Kupa Voley erkekler mücadelesi başlayacak. İkisinde de 2 Eylül'den itibaren de kadınlarda kupa voley mücadelesi başlayacak. Birinci etap maçları başlayacak. 8'inde ve 9'unda Şampiyonlar Kupası oynanacak. Erkeklerde Fenerbahçe ve Arkas Spor Ankara'da, İstanbul'da da Vakıfbank ve Eczacıbaşı takımları sezonun ilk resmi kupasını elde etmek için mücadele edecekler. Ardından da liglerimiz başlayacak hayırlısıyla. Bunun haricinde voleyboldaki gündem maddelerinden bir tanesi de Avrupa kupalarındaki rakiplerimiz belli oldu Yüce abi dün, evet, itibariyle. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde Fenerbahçe ve Arkas Spor, kadınlarda ise Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe Opet takımları ülkemizi grup aşamasından itibaren Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecekler. Sev Cup'ta da Galatasaray ve Spor Toto erkek voleybol takımları Şampiyonlar Ligi'nden elenecek olan takımlarla ilk turu oynayacaklar. Aynı şekilde kadınlarda da Sev Cup mücadelesinde Galatasaray temsil ediyor ülkemizi. Orada da Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında kalamayan takımla eşleşecekler. Aynı zamanda Challenge Cup'ta da mücadeleler başlayacak. Bunlar kura sonuçları belli oldu. Gene bugün başlayacak olan bir organizasyondan bahsetmek gerekirse U19 kız milli takımımız Hırvatistan'da Avrupa Şampiyonası grup maçlarına başlayacak. İtalya ile birlikte Polonya yanılmıyorsam sağlık sebepleriyle turnuvadan çekildiler. 3 takımla birlikte U19 milli takımımız bugün saat 21'den itibaren Hırvatistan Voleybol Federasyonu'nun YouTube ve Facebook üzerinden canlı yayınlanacağı maçta Bulgaristan'la karşılaşacaklar Yüce abi.
Evet, çok önemli bir turnuva. Bunun yanında şunu da sormak istiyorum. Hani salgından sonra Mehmet Hocam da aktardı ya, çok uzun bir süre antrenmansız kaldılar sporcular. Maç yapmadılar, maçı oynayamadılar. Senin gözlediğin kadarıyla bir form düşüklüğü var mı? Tabii ki toparlanacak, antrenmanlara başladılar da bir ürkeklik ya da işte hastalığın bulaşması anlamında bir çekingenlik var mı sporcularda izlediğin kadar?
Gittim 2-3 tane turnuva ve turnuva maçı oldu Yüce abi. Açıkça söylemek gerekirse alınan tedbirlerin yerinde olduğu ama bu kurallara salona gelen yöneticiler de dahil olmak üzere salonda bulunabilecek olan kişilerin hepsinin uyması halinde bu tedirginliğin daha kolay aşılacağını düşünüyorum. Şöyle ki özellikle Eczacıbaşı'nın düzenlemiş olduğu turnuvada gerçekten ev sahibi ekip olarak Eczacıbaşı her türlü tedbiri almış ve uygulamaya yönelik de destek veriyordu. Herkes maskeliydi, bizler de dahil olmak üzere. Ama sporcuların üzerinde özellikle dün Sarıyer'de gördüğüm kadarıyla tedirginlik var. Ne olursa olsun psikolojik olarak etkilenen sporcu arkadaşlarımıza da denk geldim. Bu geçtiğimiz dönem devam eden maçlarda da tescil edilmeden önceki oynanan maçlarda çok daha fazlaydı. Sporcuların üzerinde sağlıkla ilgili endişenin açıkça görüldüğünü tespit ettim. Bunun için de mutlaka kendilerinin destek almaları gerekiyor. Verebileceğimiz en büyük destek de işte mesafeye, hijyene ve maske kullanımına bizlerin de orada görsel olarak destek olmasıyla sporcu kardeşlerimize yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Bunun haricinde Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da zaten pandemi sonrası spora başlangıç kılavuzu adı altında yayınlamış olduğu döküman herkese ulaştı. Dileyenler voleybol sitelerimizden de Voleybol Federasyonu'nun internet sitesinden de buna ulaşabiliyor. Orada harfiyen uyulması gerekenler tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Bunlara uyduğumuz zaman da zaten bu tedirginliklerin yavaş yavaş ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Geriye kalıyor sadece seyirciler. Tabii ki bu bir gösteri. Her ne olursa olsun seyirciye çok ihtiyacımız var. Ama seyircinin olmadığı oranlarda da mutlak surette canlı yayınlarda seyircilerimizin, bizlerin voleybola olan özleminin giderilmesi lazım. Takımlar birazcık erken başladılar. Yeteri kadar dinlenme şansı bulamadı oyuncular. Ama her ne olursa olsun pandemi süreciyle alınan tedbirler gereği çok çok verimli antrenman yaptıklarını ben söyleyemeyeceğim. Çünkü 10'ar kişilik gruplar halinde yapabiliyorlar. Bir takımda en az 14 kişi oluyor. Sahada 10 kişi olmak gerekiyor bu arada antrenmanda. Bunun yardımcı antrenörü, alan antrenörleri, menajerleri, istatistikçileri falan düşündüğünüz zaman en az bir 25-30 kişilik bir ekip olması gerekiyor. Düşünün 3 parti halinde bir antrenman tamamlayacaksınız. Bu da doğal olarak performansa yansıyacaktır diye düşünüyorum Yüce abi.
Evet, şimdi telefon hattımızda Karayolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Başı Antrenörü Sayın Hüseyin Doğan Yüz var. Ve sevgili Savaş, senin de ekleyeceklerin varsa, soruların varsa Hüseyin Hocamıza yöneltebilirsin. Hoş geldiniz Hüseyin Hocam.
Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi öncelikle Hüseyin Hocam, Karayolları Spor Kulübü nasıl bir transfer sezonu geçirdi, nasıl bir hazırlık dönemi geçiriyor, neler yapıyor ve hedefleri nelerdir? Bizimle bu konuları paylaşır mısınız?
Tabii ki. İşte pandemiden dolayı Mart ayında son olan liglerden sonra en son işte 16 takımla oynanacağı ilan edildikten sonra biz de transfer çalışmalarına başladık. Biz yıllardır Karayolları Spor Kulübü olarak prensibimiz hep genç oyuncuları oynatmak, ligin içinde yer almak, uzun süre voleybola hizmet etmek, Ankara'da keyifli maçlar seyrettirmek ve biz de yetişen çocukların da voleybolun içinde daha büyük yerlere gelmesine sebep ve neden olmak. Bu açıdan da geçen yılki kadromuzda, 2 yıldır da zaten devamlı gençleşen bir kadromuz var. Bu yıl da biraz o anlamda çalışmalarımız oldu. Özellikle patronumuz, işte 3 yıldır bizde oynayan da altyapıdan yetişen Elif Eczacıbaşı'na transfer oldu. Daha önce olmuştu. Kiralık süreci bitti. Onun yerine biz bir yabancı pasör aldık. Amerikalı bir pasör aldık. Onun dışında geçen yıl oynanan ilk 6'da oynayan diğer ekibin hepsini koruduk. Zaten 2 yıllık sözleşmeleri vardı. O açıdan çok büyük bir değişiklik olmadı. 1-2 tane bizden ayrılan oyuncuların yerine işte 4 numaraya bir tane Selisiye bir kızımız var. İzmir'den onu aldık. Bir de orta oyuncu daha önce bizde oynamış Batman Nur vardı. Onu transfer ettik. Bir tane Türk Hava Yolları'ndan kızımız var. Ankara'da oynuyordu TF'de. Hanife. O da bizimle beraber bu yıl 2 yıllığına bizle beraber olacak. Sonuç itibariyle genel kadromuzu koruduk. Karayolları Spor Kulübü olarak bu yılki hedefimiz de daha önce olduğu gibi bizde bulunan genç oyuncuları mümkün olduğu kadar geliştirmeye, büyütmeye ve saha içinde zaman vermeye, işte ne kadar çok set oynarlar, ne kadar çok sayı oynarlar ve ne kadar çok tecrübe kazanırlarsa bizi mutlu edecek. Temel amacımız yine gelecek yıl Türkiye Voleybol Süper Ligi'nde yer almak. Temel amacımız bu.
Şimdi çok önemli bir hizmet görüyor aynı zamanda Karayolları Spor Kulübü Hüseyin Hocam. Genç çocukları büyütüyor, onlara maç ritmini yakalatıyor, altyapıyı veriyor ve bir başka takıma, Türk voleyboluna, milli takımlara kazandırıyor. Şimdi bunun aslında zorlukları da var. Güzel yönleri de var. Zorlukları iğneyle kuyu kazmak Hüseyin Hocam. Gerçekten bir çamura bir şekil veriyorsunuz. Bir heykele çamur halindeyken şekil vererek bir noktaya getiriyorsunuz. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Bu çok zor bir iş. Altyapısını sağlamlaştırmak, onlara karakter vermek, oyun karakteri vermek. Birçok şeyi öğretiyorsunuz. Bu aslında çok önemli. Bir voleybol emekçisi olarak neler yaşıyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız?
Tabii ki. Şimdi bu süreçte bence en önemli nokta kulüp yönetiminin, başkanımız Kamuran Yazıcıoğlu'nun zaten genel vizyonu da bu yönde. Yıllardır voleybola hizmet etmeye çalışıyoruz. Kendisi de zaten hem tesis anlamında hem de bize bu genç oyuncuların yetişmesi anlamında çok fazla destek oluyor. Mesela biraz evvel Savaş Bey konuşurken dinledim. Hani bu 10 kişilik takımlar halinde çalışılıyor. Mesela şu anda bizim Karayolları olarak herhalde en şanslı kulüplerden bir tanesiyiz. Bunun sebebi de başkanımızın yıllar önce yaptığı yatırımlardan kaynaklanıyor. Şu anda hala hazırda bizim aynı anda 4 tane antrenman yapabilecek salonumuz var. Yani o süreci en iyi kullanabilen en şanslı takımlardan birisiyiz diye düşünüyorum. Mesela 4'er kişilik aynı anda yan salonda 4 tane sporcu çalışıyor. Öbür tarafta 4 tane. Altyapımız bizim A takımın olan yerine hiçbir şekilde gelmiyor. Bu pandemiden dolayı, yoksa iç içe çalışıyoruz her zaman. O yüzden biz yönetim olarak bizi zaten bu anlamda çok destekliyorlar. Her zaman genç oyuncuları oynatmamız anlamında. Mesela belki sabır noktasında bize en büyük destekleri bu oluyor. Çünkü gençlerle kazanmak çok kolay olmuyor. Gençleri yani maç kazanmak çok kolay olmuyor. O anlamda tecrübelerini sabır isteyen bir iş, emek isteyen bir iş. O anlamda yönetim bize böyle bir destek verdiği sürece biz de zaten normal görevimizi yapıyoruz. Yani sabredip onları mümkün olduğu kadar süreç içinde tutmaya, cesaretlendirmeye, daha doğrusu teşvik etmeye çalışıyoruz. Tabii ki zor bir iş. Altyapı bence sporun en önemli ve en değerli yerlerinden bir tanesi. Biz şu anda mesela kulüp olarak bundan sonraki süreçte ne kadar çok daha altyapıdan oyuncu çıkartabiliriz diye bir çalışmamız var. Mesela bu yıl 2004 doğumlu bir pasör çaprazını A takımı aldık. Ve gelecekte ondan çok şey bekliyoruz. İyi de gidiyor. Çok hiç yadırgamadı da A takımı. O açıdan altyapısından yetişen oyuncu sayısını ne kadar çok tutarsak biz mutlu oluyoruz o anlamda.
Sevgili Savaş, Hüseyin Hocam'a sormak istediklerin var mı? Eklemek istediklerin var mı?
Sevgili Hüseyin Hocam, çok güzel şeylerden bahsetti. Tebrik ediyorum Karayolları. Bugünkü konuklarımız zaten her ikisi de Ankara'dan ve de ortak bir noktaları var. Ankara'dan tüm Türkiye'ye çok büyük hizmetler veriyorlar. Haberleşme ve ulaşım alanında karayolları ve PTT tüm ülkemize güzellikler dağıtıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de, bu güzelliklerden bir tanesi de voleybol anlamında sevgili Hüseyin Hocam'la birlikte gerçekleşiyor. Ben teşekkür ediyorum ki bazı şeylerden dolayı bahsetmedi kendisi ama benim bahsetmem daha doğru olur. Şimdi Hüseyin Hoca özellikle PTT'nin genç oyunculardan, genç oyunculara verdiği şanslardan bahsediyor ama Hüseyin Hoca'nın şöyle bir özelliği var. Ankara'daki Ayşe Abla Koleji ile birlikte yaşamış olduğu şampiyonluklar var Türkiye'de ve Avrupa'da. Doğru mu hocam?
Evet, dünya şampiyonu oldu orada.
Dünya şampiyonu var. Yani dolayısıyla çok yerinde bir karar gene bu kuruluşumuzdan, karayollarından Hüseyin Hoca ve ekibinin görevde olması bizleri Türk voleybolunun geleceği açısından umutlandırırken genç oyuncuların da daha büyük umutlar yaşamasına sebebiyet verebiliyor. Şöyle ki 2002 doğumlu Ay Yüce Çağla Altıntaş vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona State Üniversitesi'nde hem oynayacak hem de eğitimini tamamlayacak. Bunlar çok güzel örnekler. Bu sebeple karayollarının vizyonunda hep bunlar mı olacak? Hep voleybolcu mu yetiştirecek? Şampiyonluk veya Avrupa ile ilgili bir hedef var mı Hüseyin Hocam?
Tabii ki Savaş Bey. Şimdi şampiyonluk çok büyük bir organizasyon. Önce finans anlamında çok büyük bir organizasyon. Yani bunu bir defa yapmakla değil de bence bunun bir süreci olmalı, devamlılığı olmalı bu işte. Karayolları olarak biz yani şu andaki geçen yıl pandemiden önceki süreçte özellikle bayan voleybolunda bütçeler çok yüksek. Yani çok ciddi rakamlar veriliyor yani o tür organizasyonlara gelebilmek için. Bence zaman belki Türkiye'de yerli oyuncuların kalitesinin ve sayısının daha çok artacağı bir sürece gelecek. Bu yeni gelişen süreçle beraber belki eğer bu şekilde bir sayısal dengeler olursa yani karayolları ve karayolları gibi birçok takımda tabii ki yukarıya oynama ve en azından Avrupa kupalarını hedefleme şansı olur. Ama şu süreçte biz vizyonumuzu yani uzun süredir bu anlamda düşünüyoruz ve bunun karayolları için daha uygun bir vizyon olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii zaman bunu nasıl değiştirir, nasıl geliştirir sponsorlarla alakalı bir süreçtir. Vallahi biz başkanımızla aynı fikirdeyiz, aynı çizgideyiz. Onun da desteğiyle beraber ne kadar çok genç oyuncu. Mesela birincilikte oynamış ama kendini Süper Lig'e bir türlü atamamış oyuncuları da biz bu şekilde alıp, ligi alıp ondan sonrasında Süper Lig'de yer vermeye çalışıyoruz. Bu açıdan bu daha keyifli oluyor bizim için şu anda. Ama tabii gönül ister ki maddi anlamda, sponsorluk anlamda daha yüksek bütçeler olsun. Karayolları veya Ankara'dan bir takımın da şampiyonlar için kovalamasını isteriz yani.
Hüseyin Hocam.
Peki hocam bir de şunu sorayım Yüce abi uygun görürsen.
Tabii.
Liglerin 16 takımla oynanacak olması az önce bahsetmiş olduğunuz gibi birinci ligde yeterli sıçramayı yapamamış oyuncular için bir imkan oldu mu sizce? Ve bunun devamında liglerin 12 değil de daha fazla sayıda takımla devam edecek olması konusunda neler söylemek isterdin?
Valla bu pandemiden dolayı 16 bence federasyonum çok yani doğru bir karar verdi. Çünkü ne yapsa bir taraf üzülecekti. Hani düşme olsa birincilikten çıkartmama yani iki takım çıkarsalar. Ya bu anlamda bence en verilmiş doğru karar. Federasyonumuz doğru karar verdi. Aslında bizim ülke olarak da bence hani 12'den biraz daha yukarıya çıkması belki 14 bayan voleybolu ve erkek voleybolu için bence daha böyle bir iyi bir sayı diye düşünüyorum. Çünkü 12 olduğunuzda bazı takımlar mesela bizim gibi genç takımlar yıl içinde oynadığınız rakibinizle oynadığınız kaliteli maç sayısı biraz daha az oluyor yukarıya mesela. Özellikle ilk 4 takımlar çok zorlanıyor. Diğer takımlar böyle. Ama şu anda 14-16 takım bence ligi çok daha renkli hale getirebilir. Daha sürprizlerle oynanabilecek bir hale getirebilir. O yüzden 14'ü 16'yı yani ben önce kendi adıma söylüyorum destekliyoruz. Yani o anlamda. Genç oyuncular anlamında da şöyle bir şey var. Yani muhakkak tabii sayısal olarak daha fazla oyuncuya ihtiyacı oldu Süper Lig'in. Ama sanıyorum hani bir de gerçek var. Bazı 1-2 takımın da çok fazla hani daha çok genç oynaması birazcık bu dengeyi biraz bozacak gibi geliyor ama bence 14 takımı Türkiye'deki voleybol sayısı yetişir diye düşünüyorum ben. Yani bizim için 14 herhalde ideal sayı diye söyleyebilirim ben.
Hüseyin Hocam şunu da sormak istiyorum. Özellikle İstanbul'un dışındaki takımlar çoğalmaya başladı. Ve Anadolu'ya yayılmaya başladı voleybol. Erkeklerde de kadınlarda da. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eski yıllara göre çok daha artmaya başladı bu. Yaygınlaşmaya başladı Anadolu voleybolu.
Vallahi bu voleybol bence hani seyirciyle oynandığı zaman daha iyi oluyor. Yani mesela özellikle de Anadolu'da ya bu salonların dolması ya oynadığınız oyunun konsantrasyonunuzu da çok yükseltiyor. Mesela gidip atıyorum arka arkaya oynanmış İstanbul'da veya Ankara'da arka arkaya oynanmış maçlarda belirli bir sayıda seyirci tutabiliyorsunuz. Tabii ki ilgi alaka çok yüksek. Mesela yayınlar çok iyi. Ama mesela bence Kuzeyboru'da ya pandemi olmasaydı mesela bir Kuzeyboru'da veya Kale'de işte Aydın'da çok maçlar keyifli oluyor. Bu sporcuları ve teknik ekibi de dolu salonu oynamak, işte seyirciye oynamak bence çok daha motive ediyor. O anlamda tekrar federasyonumuza ben teşekkür ediyorum bu 16 takım olmasından dolayı. Çünkü yayıldı. Eskiden 2-3 deplasman farklı yere gidiyorduk. Şu anda bayağı bir değişik yerler olacak. O açıdan da bence doğru olduğunu düşünüyorum bu kararın.
Evet, sevgili Savaş, eklemek istediğin var mı?
Son derece katılıyorum. 16 belki hani takvimi de sıkıştırması bakımından birazcık zor gibi görünüyor ama 14 takımlı bir ligin hele hele de şimdiki statüyle oynanacak olduğunda daha yararlı olabileceğini ben de düşünüyorum Hüseyin Hocam gibi. Çünkü ilk 4 kendi arasında şampiyonluk için oynarken diğer 4'lü bölüm klasman mücadelesi verecek. Diğerleri de lige veda etmiş olabilecek. Genç takımlar için Hüseyin Hoca'nın endişesini kabul ediyorum. Çok doğru tespitleri var. Ama bir şekilde de bu sirkülasyonun devam etmesi, Mehmet Hoca'nın da bahsettiği gibi, yani bu oyunun devam etmesi gerekiyor ki bu paslı bir şekilde ülkeye hizmet edebilsin.
Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Hocam. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.
Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Efendim, Karayolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Hüseyin Doğan Yüz konuğumuz oldu. Sevgili Savaş, son 7 dakika içindeyiz. Avrupa kupalarında takımlarımızın şansını nasıl değerlendiriyorsun çıkan çekilen kurallardan sonra?
Şimdi şöyle söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'nden başlayacak olursak erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta A grubunda Zaksa Polonya takımıyla oynayacak. Lindemans Aus takımıyla oynayacak. Bir de Polonya'dan Belçatoğlu oynayacak. Güçlü bir grup. Fenerbahçe'nin bu seneki transferleri de bu grupta mücadele edebilecek. Ben burada Fenerbahçe'nin ilk ikiyi zorlayacağını, özellikle de Belçatoğlu ve Zaksa maçlarında elde edeceği sonuçların belirleyiciliği olacağını düşünüyorum. B grubunda ise Arkas Spor Fransa'nın Tur takımıyla ve İtalya'nın Civitanova ve Perugia takımlarıyla eşleşti. Fenerbahçe'ye göre birazcık daha zor bir grubu var Arkas Spor'un erkeklerde Şampiyonlar Ligi'nde. Kadınlarımızla gelecek olursak Fenerbahçe B grubunda, Fenerbahçe Opet B grubunda yer alıyor. Imoca Conegliano, Nant Fransa'dan ve Rusya'nın Ekaterinburg takımıyla B grubunda yer alacak. Vakıfbank Mulhouse, Plovdiv ve eleme turundan yükselecek bir takımla oynayacak. Eczacıbaşı Vitra'da gene Kaliningrad, Lepe Salo ve eleme turundan gelebilecek bir takımla D grubunda mücadelesine başlayacaklar. Ben Fenerbahçe Opet'in de, Vakıfbank'ın da, Eczacıbaşı Vitra'nın da grup aşamasından firesiz bir şekilde çıkacağını tahmin ediyorum. Grup maçlarının başlangıç tarihi 10 Kasım. 9 Kasım 2021 tarihinde bitecek. Erkeklerde de 17 Kasım'da başlayıp 10 Şubat'ta sona erecek grup müsabakaları. Şeye bakacak olursak, Sev Cup ve Challenge Cup'ta da erkeklerdeki takımlarımızın Sport Toto ve Galatasaray'ın rakipleri henüz belli değil. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına geçemeyen takımlar olacaklar. Her iki takımımızın da. Aynı şekilde Sev Cup'ta kadınlarda da Galatasaray, HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi'nin turunu geçemeyen bir takımla eşleşecekler. Sev Cup'ta takımlarımızın yer alacağı 16'lı final turu karşılaşmaları 10-22 Kasım'la 27-29 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak Yüce abi. Erkeklerde Sev Challenge Cup'ta Ziraat Bankası Portekiz'in Azores takımıyla eşleşti. Ziraat Bankası'nın bu turu çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Balkan Kupası'ndaki temsilcimiz Halkbank antrenman, bana göre antrenman niteliğindeki karşılaşmalardan sonra şampiyon olacaktır. Ve Challenge Cup'ta ülkemizi temsil edeceği zamanda da Avusturya'nın Holding Graz takımıyla, UVC Holding Graz takımıyla eşleşti. 16'lı final turunda 8-10 Ekim tarihlerinde ilk maçlar, 13-15 Ekim tarihlerinde de ikinci karşılaşmalar yer alacak. Kadınlardaki Safe Challenge Cup'taki temsilcilerimiz ise Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları Balkan Şampiyonası'nda gene şampiyon olacak bence. Ve Hırvatistan ekibi Castella ile eşleşecekler. Kadınlarda turu geçmesi halinde, Balkan Kupası'nı kazanması halinde ilk tur karşılaşmaları 8-10 Ekim'de, rövanşları ise 13-15 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ben Türk Hava Yolları'nın geçen sene başlamış olduğu fakat pandemi süreciyle tamamlayamadığı Challenge Cup rüyasının bu sezon şartların el vermesi halinde, pandeminin müsaade etmesi halinde o kupanın Türkiye'ye geleceğini, Türk Hava Yolları Müzesi'ne Avrupa Kupası olarak gireceğini tahmin ediyorum Yüce abi.
Şimdi son iki dakika içindeyiz. Hani dedik ya, sporda, ekonomide bütçeler biraz daha düşük oldu. Takım kadrolarımız ona göre düzenlendi. Bu bir nasıl etkileyecek Avrupa Kupalarındaki başarımızı? Mesela şampiyon olacak dediğin takımlar da var. Bir üst tura çıkacak olan takımlarımız da var. Hani yine aynı güçte miyiz? Yoksa ekonomi biraz belini büktü mü takımlarımızın?
Şimdi belini büktü demekten ziyade takımlar özellikle Ocak ayına kadar olan süreç içerisinde Türkiye ligleri ve kupalarına yönelik transferler yaptı diye düşünüyorum. Benim tahminime göre liglerin devam etmesi veya Avrupa kupalarının pandemiden etkilenmeyip sonuna kadar gidebilecek olmasının öğrenilmesi durumunda mutlak surette kadrolarına ekleme yapacaklardır diye düşünüyorum Yüce abi. Çünkü sadece bizde değil, bütün dünyada, bütün Avrupa'da takımlar belli bir küçülmeye gitti. Ama biz bu zamana kadar gerçekten çok büyük bütçelerle, çok iyi transferlerle şampiyonluğun, kupaların müdavimi olmuştuk. Tabiri caizse ambargo koymuştuk. Bunun devamı için muhtemelen ben ara dönemde transfer gelebilir, maçların devam edip edememe durumuna göre diye düşünüyorum Yüce abi.
Evet, çok önemli bir tespit bu. Peki altyapılarda durum nedir? Altyapı milli takımlarımızda durum nedir? Onlar için neler söyleyeceksin? Nasıl buldun seçilen kadrolar ve giden kadrolar, özellikle U19'da?
Kadro olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten bunlar alttan beri, yani U19 olanlar geçtiğimiz sene U18'di, ondan önce U17'ydi. Erkeklerde ve kızlarda kadro bir yapılanma var. O yapılanmanın ışığında turnuvalara katılım gerçekleştiriliyor. Ben Avrupa'da özellikle yeni başlayacak olan, yani ilk başlayacak olan U19'da şampiyonluk bekliyorum kendi adıma. Ve karşılaşmaların Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, düzeltiyorum, Hırvatistan Voleybol Federasyonu'nun YouTube kanalından ve Facebook kanalından yayınlandığının haberini vermek istiyorum tekrardan. Aileler takip ediyorlar. Aileler deyince bu arada özellikle bize altyapılardan bahsetmiyorsunuz. Biz ne zaman salona gireceğiz diye sürekli olarak sorular geliyor Yüce abi. Evet. Türkiye Voleybol Federasyonu geçtiğimiz hafta içerisinde altyapı ligleriyle ilgili olarak bir talimatname yayınladı. Ancak salonlara giriş için şu anda daha Bilim Kurulu'ndan, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan yeterli onaylar, gerekli görüşler alınmadığı için salonlarda çalışmalar henüz başlamadı Yüce abi. Bunlar da altyapılarda önemli sorunlar ve sorular olarak karşımıza çıkıyor. Altyapılar deyince aklıma gelenler bunlar sevgili Yüce abi.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Savaş. Bize çok önemli bilgiler aktardın. Çok önemli konuklarla iletişime geçip programımıza konuk olmalarını sağladın. Çok teşekkürler. İyi günler, iyi haftalar diliyorum.
Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Bu andan itibaren programımıza katkı yapacak olan tüm konuklarımıza sevgilerimi iletiyorum. Son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Altınoluk'ta Bu sezon ilk kez düzenlemiş olduğu plaj voleybolu turnuvasında ikinci gün maçları oynanıyor. Bu karşılaşmalar Türkiye Voleybol Federasyonu'nun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Son gün yani yarınki maçlarda üçüncülük ve final maçları da TV8 kanalından, 8.5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bunun da bilgisini vererek sizlere veda ediyorum. Hepimize iyi günler diliyorum.
Çok teşekkürler. Efendim, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek konuğumuzdu. Biraz sonra haberler var, hava durumu var ve tahmin raporları var. Ardından ikinci bölümümüzde sizlerle birlikte olacağız.
Spor Her Yerde programı devam edecek. Spor Her Yerde programı devam ediyor.
Efendim, ikinci bölümümüze hoş geldiniz ve sizlerle birlikteliğimiz saat 16'ya dek devam edecek. Teknik yönetmen arkadaşım Burcu Tan ve sunucunuz ben Yüce Er. Bir kez daha sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, şimdi ikinci bölümümüzün ilk konuğu eski basketbolcu ve basketbol antrenörü Cem Akta. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Cem Bey, şimdi çok önemli bir çalışma yaptınız, bunu biliyorum. Burada çok güzel bir yazı var. O yazıyı okuduktan sonra size söz vereceğim. Sizin Twitter adresinizde de var. Bir kitap çıkarttınız siz, Basketbolcu Çocuk Kedican. Ve bunu okuyan bir öğrenci, kişi buna bir yazı yazmış. Sevgili Cem Akta, öncelikle Necati Güler abimizin dediği gibi kitabınız mükemmel ve eğitici olmuş. Sanki kitap beni ve takımımı anlatıyor, bundan dolayı çok etkilendim. Eminim böyle düşünen tek ben değilimdir ve diğer basketbol sever arkadaşlarım da kendini görmüştür. Beni bu kadar iyi anlatan, "Aa, bu benim" dediğim bir kitabı daha önce hiç okumamıştım ve sadece basketbolcuları değil, velileri, antrenörleri düşünmeniz ayrı güzellik katıyor. Böyle kitapları daha çok isteriz demiş Beyza Yenice. Efendim, bu Kedican'ı ben kaç aydır takip ediyorum. Siz de önemli çalışmalar içindesiniz. Hiç denk gelemedik ama Kedican nasıl ortaya çıktı? Nereden, nasıl düşündünüz de bu kitabı yazdınız ve bunu dağıtmaya başladınız? Adım adım sizden bunun öyküsünü almak istiyorum.
Bir kere çok teşekkür ederim iltifatlarınız için. Şimdi şöyle oldu, rahmetli Doğan Akyemez, benim eski takım arkadaşımın, evet, Antalya'da bir basketbol okulu var. Biz TÜBAT, Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği olarak, yönetim kurulu olarak onları ziyarete gittik. Ve bu ziyaret sırasında başkanımız Çetin Yılmaz bir konuşma yaptı. Çetin Yılmaz bu tarz konuşmaları takım önemli firmalara yaparak ve profesyonel olarak bu konularda çalışan bir arkadaşımız. Hakikaten çok etkileyici bir konuşma yaptı. Ve konuşmanın daha önce bizim sohbetlerimizde olan konuşmaydı. Velilere karşı yaptı bu konuşmayı. Ve bütün bahsettiği olaylar aşağı yukarı kitabında geçen şeyler. Yani basketbolun sadece bir spor olmadığı, aslında bu sporu yaparken hayata hazırlandığı, hayattan dersler verdiği, velilerin bu işe bu açıdan bakmaları gerektiği, eğer sadece biz kazanmak ve kaybetmek ekseninde olayı değerlendirirlerse büyük hata yapacakları ve o yüzden çocuklarının ileride kazanabileceği tecrübeleri kendilerinden mahrum edeceklerini düşündüm. Onu içeren bir konuşmaydı. Ben açıkçası çok etkilendim. Daha önceden de biliyordum Çetin'le bu tip konuşmaları yapardık. Benim liseden de arkadaşım, çok eski arkadaşlığımız var.
Evet.
Ve ben dedim bunu bir kitap haline getireyim. Hem çocuklara hem velilere hitap eden, hatta antrenörlere de hitap eden bir kitap olsun. Hem herkes daha basit bir şekilde ne demek istediğimizi anlasın diye. Ve böyle bir işe giriştim. Belirli bir müddet yazmaya başladım. Esasında tabii yazmak o kadar kolay bir şey değil. Ben çok okumayı seven bir insanım ama daha önce böyle bir şey yazmamıştım. Yani bir blogum var gerçi. orada yazıyorum ama bu netice olarak bir kitaptı. Belirli bir seviyeye geldikten sonra yine çok yakın arkadaşım Yiğit Erulu kendisine bu yazıyı gösterdim. Açıkçası onun kritiği benim için çok önemliydi. Çünkü kendisi de çok iyi yazarlardan bir tanesi, tanıyorsunuz.
Evet, evet. Çok saygı duydum.
Şey dedi, yani bu dedi çok güzel bir eğitim kitapçı olur dedi ama o zamanlar daha 40-45 sayfalık bir şeydi. Daha sonra tekrar Çetin Yılmaz'a gösterdim. O da dedi ki ya bunu uzatalım dedi, bu çocuk dedi büyüsün dedi, daha devam ettirelim bunu dedi, bu kadar kısa olmasın dedi. Ve onlardan cesaret olarak devam ettim. Ve netice olarak işte bir çizer bulduk, çizerle birlikte çalıştık. Ve netice olarak ortaya böyle bir şey çıktı. Şimdi kitabın hikayesi bu ama sizin en başta söylemiş olduğunuza ilave bir şey daha söylemek istiyorum. Bu eski Cem Atabeyoğlu'nun oğlu Korhan Atabey kendisi bana bir tane mektup yazdı. Ya daha doğrusu bir mail yolladı. Yollamış olduğu mailde şöyle bir şey vardı. Ya dedi ben dedi kitabı okurken dedi oğlumla birlikte dedi. Oğlum ben içimden ya bunların hepsini ben yaşadım ne günlerde onlar diye böyle içimden geçirirken dedi oğlum döndü ya aynı beni yazmış
çok
dedi
güzel.
Dedi. Çok onun güzel. Üzerine kitap hedefine ulaştı gibime evet. Geldi çünkü hem belirli bir yaşta bir veli hem de oğlu aynı duyguları paylaştığı için benim de çok hoşuma gitti açıkçası.
Peki kitap ortaya çıktıktan sonra neler yaptınız? Çünkü kitap ortaya çıktıktan sonra da bu kitabı gerçekten çok önemli yerlere ulaştırdınız. Oralardan istekler geliyor ve ben fotoğrafları evet. da görüyorum burada. Türkiye'nin her yerine gitmeye başladı ve çok güzel mesajlar da geliyor. Bize biraz da bu konuyu açar mısınız?
Şöyle, şimdi her şeyden önce hem Tubat hem basketbolcu abiler ki çok büyük bir kitle bunlar. Hepsi bu kitabın basketbolu tanıtabileceğini, çocuklara böyle bir şevk yaratabileceğini düşünerek benden biraz mahrumiyet içinde olan bölgeleri araştırmamı söyledi. Bu konuda da özellikle Doğu ve Güneydoğu'da birçok antrenör arkadaşlarımız var ve onların ciddi sorunları var. Çocuklar çok fazla okuyacak şey bulamıyorlar. Basketbolla özellikle ilgili herhangi bir şey yok. Dolayısıyla böyle bir araştırma yaptım. Bayağı bir hatta yani bir iki gün devamlı telefon görüşmeleri yaptım. Kendi bütün o hocalarla görüştüm. İşte antrenörlerle görüştüm. Durumlarını sordum. İnanılmaz bir şey var. Hareket var. Basketbol sevgisi var. Yani inanmazsınız 100 kişilik bir okulda basketbol okulunda 70 tane kız öğrenci var. Düşünebiliyor musunuz? 30 tane erkek var. Yani öyle yerler bulduk. İşte her yerinden yani Cizre'sinden Şırnak'a, ne bileyim Van'dan Urfa'sına yani şimdi aklına gelebilecek bütün uzak illerden öğretmenler bularak buralara kitapları yollamaya başladık. Sağ olsunlar onlar da işte kitaplara ulaştıktan sonra o çocukların fotoğraflarını çektirerek. Gerçi pandemi olduğundan dolayı okullar o zamanlar hiç açık değildi.
Evet.
Ama hatta bir yani antrenörümüz riske girerek çocukların tek tek evlerine kitapları dağıtmış. Maalesef kısa bir Covid geçirdi ama yani önemli bir şeydi şimdi sağlığı.
Geçmiş olsun.
Ama çocuklardan geçmiş yani bu da önemli bir gösterge demek ki risk var yani çocuklardan
tabii.
Geçme tehlikesi de var. Ama neyse sonunda şimdi gayet iyi. O da diyor ki hepsiyle birlikte bir video yapacağım sana yollayacağım abi dedi. O da beni çok mutlu etti.
Gerçekten hani insanın gözlerini yaşartan kareler de var burada. Burada videoya çekmiş olan çocuklar var. Fotoğrafı çekilmiş olan çocuklar var. Sizin de dediğiniz gibi Nusaybin, Kahramanmaraş, Ardahan, Silvan, Van, Şirvan, Hakkari, Siirt, Mardin, Elazığ, Bitlis, Tunceli birçok yere bu kitabı yolluyorsunuz. Şimdi
evet.
Bu kitaptan edinmek isteyenler Nasıl edinebilirler? Nereye başvurabilirler? Hani biraz da bundan bahsedelim. Çünkü bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap. İçeriğiyle birlikte güzel bir kitap. Basketbol sevgisini Türkiye'de arttırabilecek bir kitap. Çocuk sevgisi. Hatırlarsınız siz biz çocukken... Beyaz Gölge vardı. Siz o zaman sahadaydınız, sahada oynuyordunuz, üst düzey bir oyuncuydunuz. Hani biz Beyaz Gölge kuşağıyla büyüdük. Hani belki de şimdi bundan sonraki çocuklar Kedican'la büyüyecekler. Bu çok güzel bir şey. Nasıl ulaşabilirler bu kitaba?
Şimdi şöyle, pandemi dönemi olduğundan dolayı pek fazla kitapçılara girme ihtimali olmadı. Ancak internet vasıtasıyla, yani DNR'dan, Idefix'ten bütekim girdiğiniz zaman, zaten internete girdiğiniz zaman eğer Google'a bir Kedican yazarsanız birçok yerde satışını görürsünüz. Yani oralarda evet, satılıyor. Eğer ayrıca şeye gerek varsa, yani toplu alım yapmak istenildiği zaman da bir şeyimiz var. Yayın evi var, fakat şu anda yayın evinin nasıl size bu şeyin adresini verebilirim bilemiyorum, ama o da alternatif yayıncılık diye geçiyor.
Evet.
Alternatif yayıncılık da İstanbul Mecidiyeköy'de yeri. Oradan belki bulunabilirse adresi, bir şekilde oradan da toptan alım yapılabilir. Ya mümkün olduğu kadar, zaten ucuz bir kitap, öyle çok pahalı bir kitap değil. Netice olarak oralardan ulaşabiliriz arkadaşlarımız.
Peki bu seri olarak devam edecek mi Cem Hocam?
Ya çok isteyen oldu. fakat o kadar kolay bir şey değil hakikaten. Yani bir seneye yakın sürdü yazmam. Çünkü evet, bunu yazarken hem kendi yaşadıklarım, hem arkadaşlarımın yaşadıkları, hem güncel olaylar, hepsinden yararlanmaya çalıştım. Şimdi bir takım çalışmalara başladım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama şu anda bir şey söylemek zor. Hakikaten sanıldığı kadar kolay bir şey değilmiş. Hele birincisi böyle çok sevildiği için, ikincide de aynı olayı devam ettirmek için biraz daha çabalamam gerekiyor galiba.
Şimdi Cem Hocam, baktığımız zaman basketbolu üst düzey takımlarda oynadınız. Sonra milli takım, kadın milli takımının da antrenörü oldunuz. Bir anda biz sizi yazar olarak tanıdık. Bu kitabı çıkarttınız ortaya. Farklı bir yönünüzün ortaya çıkması ve basketbola bu anlamda katkı vermeniz çok önemli. Peki TÜBAT'taki arkadaşlarınız ne diyor bu anlamda?
TÜBAT'taki arkadaşlarım, her şeyden önce saygı duyduğum Aydın abimiz başta evet, olmak üzere. Zaten evet, kitapla ilgili olarak ne düşündüğünü yazdı. O bir kere her şeyden önce beni çok mutlu etti. Tabii ki hep eğer kitabın arkasına baktıysanız orada göreceksiniz. Çetin Yılmaz, işte Kaan Kural, Yiğit Arulu, Necati Güler, Efe Aydan gibi isimlerin hepsi kitapla ilgili olarak düşüncelerini yazdılar. Hatta zaten Efe Aydan'ın bile orada bir hikayesi geçiyor. Benim de başımdan geçmiş oldu. Komik bir hikaye gerçi. Dolayısıyla hepsi çok teşvik ettiler. Çok şu anda da mesela hakikaten ekonomik durumu iyi olmayan, yine bu tarz okullar varsa eğer, çocuklara bunu gönderme imkanımız var herhangi bir ücret talep etmeden. Çünkü TÜBAT'ta bir takım bu kitabın dağıtımı üstlendi. Bir şeyler yapabiliriz dediler bana. Bir şekilde benimle irtibata geçerlerse, bir şekilde ihtiyacı olanlar, onlara da herhangi ücretsiz olarak bu kitabı yollayabilirim.
Ve sizi Twitter adresinden bulabilirler. Cem Akdağ tabii, diye yazmaları çok anlamında hemen çıkıyor. Zaten Twitter adresiniz ve oradan da bağlantı kurabilirler en azından. Bu çok güzel bir şey. Peki şimdi bu kitabı konuştuk. Biraz da kadın basketbolunu konuşalım hocam. Kadın basketboluna çok emek verdiniz. Basketbolumuzu konuşalım. Ne durumda basketbolumuz kadın ve erkek olarak?
Ya şimdi tabii ikisi farklı ya, erkekler tabii ve kadınlar arasında çok ciddi farklar var. Ben esasında kadın basketboluyla basketbol hayatımın sadece bir 10 senesini geçirdim. Başlangıcım tamamıyla erkek basketbolu. Evet. altyapılar, altyapı milli takım, yıldız milli takım, genç milli takım antrenörlükleri yaptım. Daha sonra birinci milli ligde antrenörlük yapmaya başladı. Daha sonra kısa bir süre, yani kısa bir süre derken bir takım neden mecburiyetlerden dolayı 10 senelik, 11 senelik bir kadın takım, kadın tarafına geçişim var. Fakat şimdi bana sorsalar, ondan sonra tabii erkek basketboluna geri döndüm. Özellikle Galatasaray takımın çok zor bir durumdayken 2010 senesinde antrenörünü yapmıştım. Daha sonra çeşitli Türkiye'nin çeşitli yerlerine geçtim. Antep, Eskişehir, Edirne falan gibi yerlerde çalıştım. Neyse, şunu söylemek istiyorum. Bana bugün sorsanız, deseniz ki oyunculuk ve antrenörlük, daha doğrusu antrenörlük hayatınızda en önemli şey nedir? Ne sizi çok mutlu etti, memnun etti? İnanın 2005 senesinde yapılan Avrupa Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek finale kalmamız ve Akdeniz oyunlarında altın madalya almamız.
Evet.
Ki yani bunun içinde Türkiye işte Süper Lig'inde Galatasaray'la hakikaten müthiş güzel bir sezon geçirmeme rağmen orayı örnek vermem, burayı örnek veririm. Çünkü çok ciddi manevi tatmini olan bir şeydi. Şöyleydi, biliyorsunuz uzun süre kadın basketbolumuz, milli takımımız kurulmadı.
Evet.
İlk başta bir başlangıç yapıldıktan sonra sonra yıllarca ihmal edildi. Daha sonradan tekrardan milli takım kurulunca yeniden bir çalışmalar başladı ama o kadar geride kalmıştık ki bütün diğer devletlerden. Özellikle Avrupa'da demir perde ülkelerindeki sporcularla bizim kızlarımızın başa çıkması imkansızdı. Ben 2000 yılında antrenörlüğe başladım kadın basketbolunda. 2003 senesinde şeye başladık, bir hazırlığa başladık. Hakikaten çok iyi bir hazırlık oldu. Federasyonun çok ciddi yatırımı oldu yurt dışında, içeride. Ve müthiş bir çalışma yaptık. Ve bu herkes bize, daha o zamanlar 18-19. Sıralardaydık Avrupa'da. Ve Türkiye'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda biz 8. yani çeyrek finale kalmayı başardık. Ve bu kızlarımızın hepsi daha sonra, ben ayrıldıktan sonra, hepsi olimpiyatlara gittiler. Yani birçoğu olimpiyatlara gitti.
Evet.
Birçoğu Avrupa Şampiyonası'nda işte gümüş madalya aldı. Ve yani o zamanlar hayal edilmeyecek bir şeyin şeyini attık, temelini attık. Fakat daha sonradan hem bir takım nedenlerden dolayı, yani yabancılardan, yabancı miktarının artması olabilir, altyapılarda çok ciddi çalışmalar yapılmamasından olabilir, bir takım nedenlerden dolayı bir gerileme söz konusu oldu. Bir gerileme olacağını tahmin ediyorduk jenerasyon değişirken ama bu kadar fazla bir düşüşe geçeceğini tahmin etmiyorduk. Çünkü bir temel atmıştık. Bütün bu temel attığımız oyuncular yavaş yavaş bıraktılar. Yani o zamandan kalan artık bir tane veya iki tane oyuncumuz var şu anda takımda. Şimdi artık işleri zor. O yüzden yeni bir çalışma yapılmaya başlandı. Yani bir çalışma yapılması lazım. Başlarında da çok iyi bir antrenör var. Zamanında benim yardımcımla yapan Ceyhun Yıldızoğlu var. İnşallah bu çalışmalarla bir takım destekler de gelmeye başladı. Şimdi eski basketbol oynamış kadın basketbolcular bir dernek kuracaklar galiba. Onlar da yardım etmek istiyor. Onlar da bu işe girmek istiyor. Yani kadınlarımızı basketbol alanında layık olduğu yere getirmek için herkes bir çaba gösteriyor ve hakikaten de gösterilmesi lazım. Yıllarca ihmal edilmişti çünkü.
Şöyle ki gerçekten çok önemli bir noktaya geldi düşüş anlamında ve bu çok rahatsızlık veriyor. Başarıyı yakalamışken, ki sizin temellerini atmanızla birlikte çok önemli bir noktaya gelmişken ardından düşüş birçok özellikle kadın basketbol camiasında çok üzücü bir durum oluyor. Ama bir sevindirici tarafta olmaya başladı. Basketbol eskisinden daha çok Anadolu'ya yayılmaya başladı. İllere yayılmaya başladı. Artık İstanbul'un dışında da çok takım var. Belki bir şans olabilir mi? Biz her hafta burada kadın basketbolunu da konuşuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Anadolu'ya yayılmasını, takımların biraz daha fazla kadın basketboluna emek vermesini?
Ben tabii ki çok mükemmel bir şey. Zaten ben kadın basketboluna girdiğimde çok şaşırmıştım. En başta büyük şehirler dışındaki, daha doğrusu İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki illerin aktif olduğunu görünce çok şaşırmıştım. Özellikle Adana, Mersin bölgesinden çok fazla sporcu vardı. Şimdi hakikaten sizin de dediğiniz gibi biraz önce kitabıyla ilgili olarak konuşurken yaklaşık 50 tane bir kız öğrencinin çalışmış olduğu bir organizasyon. Yani bunun gibi birçok şey var. Bence bu mükemmel bir gelişme. Ben şey görüyorum sadece, en önemli şeyin eğitim olduğunu görüyorum. Yani antrenör eğitimi bence en önemli şey. Şu anda eğitim kurulunun yapmış olduğu bir takım organizasyonlara da gidiyorum. Önümüzdeki hafta perşembe günü, hatta çarşamba günü Ankara'daki seminere katılacağım. Oradaki kadın basketbolcularla, kadın basketbol antrenörleriyle falan ilgilenirken daha bir özen göstermek lazım gibime geliyor. Çünkü eğiticilik bu işte çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü kadın basketbolu sadece yarışma üzerine kurulan bir spor değil. Evet. Kadın basketbolu bizim için daha farklı bir yerlerde olması lazım. Çünkü hakikaten uzun yıllar geri planda kalmış ve o yüzden bizim atağa geçmemiz lazım gibi geliyor bana.
Özellikle işte bu anlamda da sizin de dediğiniz gibi altyapıdan itibaren önemli çalışmalar yapılması lazım. Belki sizin döneminizdeki çalışmaları gördüğümüz için biraz daha hızlı bu noktadan yukarı çıkabiliriz. Hani topun bir zıplaması için yere düşmesi lazım ya. Hani onu belki de yakalamışızdır. Hızla yukarı çıkacağız. Çünkü baktığımız zaman Ankara'da, diğer illerde kadın basketboluna gerçekten emek veren emekçiler var. İstanbul'da büyük takımlarda çalışmış ve oralarda çalışan birçok koçumuz var. Onlarla birlikte çok daha önemli bir şekilde ivme yakalayıp öne çıkacaklar, yukarı çıkacaklar diye düşünüyorum Cem Hocam.
İnşallah, inşallah. Umarım öyle olur. Çünkü erkek basketbolu aldı başını gidiyor. Yani hakikaten önemli yerlere geldik. Şimdi tabii düşüşler çıkışlar oluyor ama artık bütün dünya erkek basketbolunun ne seviyede olduğunun bilincinde. İşte NBA'de oynayan oyuncularımız var. Başkanımız NBA'de zamanında NBA'nin en önemli oyuncularından biri. Mehmet Okur. Bunların hepsi artık Türkiye'yi dünyaya tanıtmış kişiler. Şimdi kadın basketbolunda da aynı seviyelere, aynı yerlere gelmek için gerçekten sizin dediğiniz gibi hızlı bir çalışmaya ihtiyacımız var.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Hem kitap için bize zaman ayırdınız, hem kadın basketbolunu konuştuk. Kolay gelsin, yolunuz açık olsun. Ara ara yine sizi rahatsız edeceğiz. Bu konuda ne durumda diye kitap.
Sağ olun, çok çok teşekkür ederim. Esas siz beni davet ettiğiniz için programı, ben çok size teşekkür ederim.
Sağ olun efendim, iyi günler diliyorum. Efendim, basketbol antrenörü, eski basketbolcu, kadın basketboluna çok emek veren bir kişiyi davet ettik, kişiyi konuştuk. Cem Akta bizlerle birlikte oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Efendim, bu gerçekten kitap, Kedican kitabı çok önemli ve Cem Bey, Cem Akta, Cem Hocamız bu kitapla tüm Anadolu'ya basketbol sevgisini anlatıyor, basketbol sevgisini aşılıyor. Bu belki de yıllar önce yaşadığımız o beyaz gölge döneminin farklı bir durumuna getirecek bütün çocuklarımız. Hani bizim hikayelerimizi, bizim öykümüzü dinleyerek, kendilerini bularak buradan başka bir yere doğru yöneleceğiz sevgili dinleyiciler. Efendim şimdi diğer konuğumuzla bağlantı kurana kadar biraz haberlere bakalım. Spor haberlerinde neler var, neler yok, bunlarla ilgili size bilgiler verelim. Efendim, milli judocu Mihraç Akkuş, İnşallah Tokyo 2020'den madalyayla döneceğiz demiş. Milli judocu Mihraç Akkuş, 2021 yılını ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında 5-6 arkadaşının madalyaya yakın olduğunu vurgulayarak judoda o sene bu sene olacak, inşallah madalyayı ülkemize getireceğiz demiş. Ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin, Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım demiş. Evet, bir okuyalım bakalım altında neler yazıyor bu röportajın. Kamp sürecinin çok olumlu geçtiğini söylemiş Caner Erkin. Erol Hoca'nın sistemine, taktiğine, her şeye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Değişiklikler ve yeni transferler olacak. Ben kendime yeni transfer demiyorum çünkü buranın her şeyini en içinden biliyorum ve yaşadım. İnşallah uzun seneler burada hayatıma devam edeceğim. Futbola sol açık olarak başladığını ve sol bek Filip Novak'la önlü arkalı da oynayabileceklerini belirten Caner, önümüzdeki günlerde bu konuda Erol Hoca ile konuşacağız. Önde ben oynamışım ya da arkada veya başka bir pozisyonda önemli değil, önemli olan takımın başarısı değerlendirmesinde bulundu. Ve şimdi spor yazarı Aygün Özipek telefon attığımızda. Sevgili Aygün Özipek, hoş geldin.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Şimdi transferlerden başlayalım. Transferlerde neler oluyor, neler bitiyor, takımları nasıl değerlendiriyorsun?
Tabii şimdi biliyorsunuz bu harcama limitleri nedeniyle takımlar tam anlamıyla istedikleri transferleri bonservis bedelleri ödememek kaydıyla almak zorundalar. İşte Galatasaray'ın limiti yüksek olmasına rağmen bile biliyorsunuz Galatasaray maalesef satmadığı sürece futbolcu alamıyor. Ancak elindeki futbolculara satmak zorunda, o bedel karşılığında futbolcu alabiliyor. Fenerbahçe zaten 177 milyon TL gibi bir harcama limiti çıktı ki işte bunun %14, %15'i attığın zaman 180-190'a yakın bir para, 180-190'a yakın bir para yapıyordu. Ama Fenerbahçe biraz daha akıllıca hamleler yaparak genellikle bonservisi elinde olan, sözleşmesi bitmiş olan futbolculara yöneldi. Bu anlamda tabii ki Fenerbahçe ne yapıyor? Rakam anlamına baktığımız zaman şu anda Fenerbahçe'nin o rakamlarla beraber hoca bile, hoca anlaşması bile yapamayacak durumdaydı. Ama bu dönemde yapılan gelirler var. Nedir o gelir şeyleri? İşte gördüğümüz kadarıyla futbolcu satışları gerçekleşiyor. İşte dün Alper Potuk'la ilgili biliyorsunuz sözleşmesi feshedildi. Onların maaşları da tabii bu gelecek olan yenilerin maaşlarını karşılayacak noktaya getiriyorlar. İşte bir 70 milyon TL'lik bir sponsorluk anlaşması yapıldı. O anlaşmanın belli bir rakamını bu transferlerde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca elinizdeki bazı değerlerin satışları var. İşte Vedat Muriç onları çok fazla konuşuluyor. Bugün yarın onun da işte Lazio kulübüne gitmesi bekleniyor. Orada da işte 16 ile 18 milyon euro gibi para gelecek. O paranın da %30 yani 6 milyon euro gibi bir rakamı da kullanabiliyorsunuz. Bu tip şeylerle limiti bir şekilde Fenerbahçe elinden geldiğince transferleri hukuka uygun vaziyette, asla usulsüzlük yapılmadan, herhangi bir yanlış bir şey yapılmadan halledilmeye çalışılıyor. Ama tabii ki biraz daha Fenerbahçe'nin elinde limit iyi bir şekilde olsaydı çok daha farklı şeyler olabilirdi. Biliyorsunuz kulüplerin yapmış olduğu bir Kulüpler Birliği'nin almış olduğu bir karar var. 8 kulüp daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti. Bu limitlerdeki sapmanın %15'ten %40'a çıkarılması biraz daha kulüplerin elini rahatlatacaktı. Bu anlamda da %40'ın bu hafta tahmin ediyorum kabul edileceğini bekleniyor. Kabul edilme oranının çok yüksek olduğu konuşuluyor. O da bir kulüplerin elini rahatlatacak. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde bankayla bir anlaşma durumu var. Kendi bankası Sayın Ali Koç'un kendi bankasıyla gene bir yapılandırma yapıp 2+10 yıllık yani 12 yıla yakın bir kaynak sağlayacak. 2 yıl ödemesiz. Bu da Fenerbahçe'nin elinde iyice rahatlatacak. Yani böyle çalışmalar yapılıyor. Genel anlama bakarsak kulüplerin transfer politikalarına bakarsak, yapılan transferlere bakarsak Fenerbahçe'nin bir adım daha önde olduğunu, kadro yapısının bir adım daha önde olduğunu, Sayın Ali Koç'un tamamen şampiyonluğu isteyen, şampiyonluğu hedefleyen, bu sene artık Sayın Başkan'ın da kongreye gidecek çünkü seneye.
Evet.
Baktığımız zaman son senesi tamamen şampiyonluğu endekslenen bir kadro oluşturduğunu görüyoruz.
Burada Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve takımın oluşmasındaki bu Erol Bulut, Emre Belözoğlu konuşmalarını nasıl değerlendiriyorsun? Birbirlerinden birbirleriyle konuşarak mı bu kadro oluşuyor yoksa Emre Belözoğlu kendi başına mı yapıyor?
Hayır yok. Şimdi bu daha önceki yayınlarda da ben Fenerbahçe yeni dönemde Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda, Fenerbahçe camiasının isteği doğrultusunda yeni dönemde Fenerbahçe Erol Bulut'un çalıştıracağını ben söylemiştim.
Evet.
Yani başka herkes 3-5 isim söylerken ben hep Erol Bulut'un Fenerbahçe teknik direktörü olacağını belirtmiştim. Erol Bulut Alanya'dayken bile, o dönemlerde takım çalıştırırken bile Emre Belözoğlu ve başkanla Selahattin Baki Metin Danabaş yöneticiyle beraber devamlı bir fikir teatisinde bulunduğunu biliyorum. Transferlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğunu biliyorum. Yani şu anda yapılan bütün transferler, bakın net söylüyorum, bütün transferler Erol Bulut'un istediği şekilde yapılıyor. Çok şimdi güzel. Son olarak da Bakasetas'la ilgili bazı girişimler başladı. Erol Bulut'un listesinde olan bir futbolcuydu. Onunla ilgili de işte takas yönüne gidilmek için çalışmalar yapıldı. Bazı futbolcular önerildi. Eğer onlar kabul edilirse tahmin ediyorum bu hafta içerisinde Bakasetas'la Fenerbahçe formasını giymiş olacak. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bütün alana yani kulübün bugün içeriye sokulan atıyorum Derazı'ndaki Samandıra tesisine sokulan en ufak bir jimnastik aletinden tutun da en yüksek bedel alınmış olan futbolcuya kadar hepsi Sayın Erol Bulut'un bilgisi doğrultusunu vermiş olduğu onay doğrultusunda yapılıyor.
Burada Alper Potuk'la vedalaşırken çok güzel bir fotoğraf vardı. Erol Bulut'la yan yana Alper Potuk ve takım arkadaşlarıyla konuşuyor. Bu çok güzel bir vedalaşmaydı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yıllardır göremediğimiz bir vedalaşma oldu.
Yani tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii hoş bir şey bunlar, hoş sahneler. Özlenen sahneler, beklenen sahneler. Çünkü uzun yıllardır Alper Fenerbahçe'ye hizmet etmeye çalıştı. Almış olduğu rakam doğrusunda çok fazla Fenerbahçe taraftarından tepki aldı. İndirim dönemlerinde gerekli indirimleri yapmadı. Ve Fenerbahçe hakikaten hiç oynamadan inanılmaz paralar kazandı. Ama tabii gidişi de hüzünler her zaman oluyor biliyorsun. Takımlar tabii. Hüzünler her zaman vardır. Tabii. Gidişlerde biraz tabii hüzün çöküyor. Ama bu tip fotoğrafları daha da fazla göreceğiz bu hafta içerisinde. Takımdan bir sürü isimler ayrılacak. Çünkü ayrılmaları gerekiyor. Fenerbahçe yeni bir yapılandırmaya gidiyor. Sonuçta ortada bir limit sıkıntısı var. Bu limit sıkıntısını bir şekilde çözmek üzere Fenerbahçe kulübünün mutlak surette elindeki yüksek değerli futbolcuların maaşlarından kurtulma anlamında bonservislerini veriyor. Buna mecburlar. Tabii ki alternatif Fenerbahçe gibi camiadan ayrılmak istemez. Hiçbir futbolcu tabii. Büyük kulüplerde oynayan bir futbolcu kulüplerden ayrılmak istemez. Ama mecburiyetler doğrultusunda bunlar yapılıyor. İşte bakıyorsunuz Trabzon'un en önemli iki futbolcusu Filip Novak ve Sosaki şu an Trabzon'un başarısının arkasında bulunan kahramanlardan birkaç tanesinden biri. Onlar bile maalesef finansal anlamda anlaşamadıklarından dolayı ayrıldılar. Sayın Ahmet Ağoğlu hem Filip Novak hem de Sosa'yı tutmak istemez miydi? Tabii ki tutmak isterdi ama maalesef finansal durumlardan dolayı oldu. Mali yapıya bakıyorlar. Çünkü kulüpler o paraları karşılayamadığı sürece futbolcularla yollarını ayırmak zorunda kalıyorlar. Alper Potuk da aynı şekildeydi. Almış olduğu maaş var. Fenerbahçe'ye maliyeti var. Parasını bırakarak gitmesi nasıl Burak Beşiktaş kulübüne belli bir miktar alacağına karşılık bonservisini alarak gitmesi Beşiktaş'a biraz transfer elini rahatlattıysa da Alper'in gidişi bile Fenerbahçe'ye az da olsa elini rahatlatmış oldu. İşte bir Alahyar var. Bu hafta içerisinde belki o da bir vedalaşma olacak. Jelson olayı var. Ozan Tufan var. Deniz Türüş var. Yani genel anlamda Fenerbahçe'de bu hafta biraz daha yaprak dökümünün fazla olacağını söyleyebiliriz. Bu futbolculardan gelecek olan paralar da transferlerde Fenerbahçe'nin elini biraz daha rahatlatacak.
Özellikle Ozan Tufan ve Deniz Türüç dedin. Bunları transferde kullanacaklar mı yoksa maaşlarını mı düşürecekler yoksa
transferlerde takaslarda kullanacak takasta
kesin bu.
Yani artık tabii artık şimdi kulüpler maalesef ellerindeki parayı vermem adına futbolcuları takaslarda öneriyorlar. Evet. Yani Jelson'un mesela bir takasta kullanacağını şimdiden söyleyebilirim. Ozan'ın takasta kullanacağını, Deniz Türüç'ün takaslarda kullanacağını söyleyebilirim. Jelson'la ilgili Bakasetas takasında kullanılacağını söyleyebilirim. Hatta oraya önerilen iki tane futbolcu var. Hem Jelson hem Deniz Türüç'ün önerildiğini biliyorum. Öte yandan Ozan'la ilgili Ozan Tufan'la Beşiktaş'ta oynayan şimdi isim aklıma gelmedi. Dorukan'ın takas olayları var. Yani biraz kulüpler ellerinden para çıkmadan ellerindeki futbolcuları birbiriyle birebir anlamında takas modeline gidiyorlar. Mecburlar çünkü. Bu hafta içerisinde dediğim gibi benim de söylemiş olduğum gibi birçok kulüpte bu takas filerini rastlayacağız. Takas olaylarına rastlayacağız.
Peki spor yazarlarının bu antrenman döneminde, sezon başı döneminde çalışmaları nasıl? Özellikle salgın döneminde önlemlerinizi alabiliyor musunuz? Sıkıntılar yaşıyor musunuz? Biraz da onlardan bahsedelim. Çünkü siz bu işin önemli emekçilerinden birisiniz.
Bu dönemde biz şunu yaptık. Normalde biz mecburiyetimiz yoktu. Normalde personel, yani gazete çalışanları hem muhabir hem foto muhabirlerini biz sağ olsun Sayın Spor Bakanımız, Sayın gerek anlamda Spor Bakanlığı anlamda hem de Sağlık Bakanlığı nezdinde izinler alarak COVID-19 testleri yaptık. Yani gazetecilere biz ücretsiz COVID-19 testleri yaptırarak maçlara soktuk. Tabii ki şöyle yaptık. Daha önceki yayınlarda da belki söylemişimdir. Rakamları çok düşürdük. Yani eskiden spor yazarı maçlarda 175'te 300 küsür kişi arasındayken bu rakamları foto muhabir anlamında 10'a, muhabir anlamında da 15'e, yani toplam 20-25 civarına düşürmek zorunda kaldık. Bunlarla ilgili gazeteler yazılar yazdık. Sık sık gazeteci arkadaşlarımızı testlere soktuk. Testler ki pozitif çıkan arkadaşlarımızı hemen ayırdık. Ellerinde karantinaya veya hastane durumlarına göre hastanede karantinaya aldık. Onlarla temasa geçenleri karantina altında tuttuk. Hep testlerini yaptırdık. Negatif çıkanları bile gene bir kez daha teste tutarak iki negatife çıkmasına sağlamaya çalıştık. Yani sağlıklı hale gelmeleri için ellerimizden geleni yaptık. Dediğimiz gibi rakamları, sayıları az tuttuk. Yan yana iletişim ortadan kaldırdık. Maçın başlamasına çok kısa bir zaman kala foto muhabiri ve muhabir arkadaşları statlara soktuk. Basın toplantılarını da zaten biliyorsunuz. Evet. Bazı arkadaşlar zaten giremediler. Oradaki sayıları da azalttık. Miksonlar zaten yok. Eksen miksonlar vardı. Mikson'da futbolcularla gazeteciler bir araya geliyorlardı. Onları da ortadan kaldırdık. Mikson'da yakınlaşma, temas da ortadan kaldırdık. Çok kısıtlı sayıyla bu işi şu ana kadar başarıyla götürdük. Yeni dönemde de zaten aynı şeyi yapmak zorundayız. Çünkü yeni dönemde de gelen bilgiler tribünlerin ilk yarıda açılmayacağı yönünde. Kulüpler çok fazla baskı yapıyorlar. Biz statta taraftar istiyoruz belli bir oranda. Yani %30-%35 kapasiteyle taraftarı stada gelmesini istiyoruz diyorlar ama Sayın Futbol Federasyonu Başkanı'nın ve Bakanlığı buna çok sıcak bakmadığını söyleyebilirim bu pandemi döneminde. Gene tribünler eğer taraftar girmeyecekse gene foto muhabir ve muhabir arkadaş sayıları da eski oranı daha da azaltacağımızı belirteyim. Artık rakamların iyice düşeceğini söyleyebilirim.
Peki özellikle taraftarların olmaması futbolcuyu nasıl etkiliyor? Tamam, sizler profesyonel olarak çalışıyorsunuz, sağlık önlemlerini alıyorsunuz ama futbolcuları da taraftarsızlık tabii kulüpleri ekonomik olarak etkiliyor ama taraftarın bir itici gücü kendi sahanda, bundan mahrumlar. Bu nasıl etkiliyor?
Yani aslında baktığımız zaman normal şartlarda şimdi idmanlarda şey yok, taraftar yok. Yani evet, futbolcu idmanlara çıktığı zaman taraftar yok. Orada da 5-2 çalışmalar yapıyor ve çift kare maçlar yapıyorlar biliyorsunuz. Evet. Oradaki performansı nasıl etkilemiyorsa sağ içerisinde etkilememesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama tabii ki o boş tribünlerde oynamak kolay değil. Her halükarda bir ses istiyor tarafta, yani futbolcu. Orada bir tribün desteğini istiyor. Ama tabii bu dönem yine sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle boş tribünlere oynanacak futbol ama burada en büyük sıkıntı kulüpler. Kulüpler çünkü loca satışları ve bilet satışlarından büyük paralar elde ediyorlardı. Bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da kendileri destek istiyorlar. Aynı zaman bakarsanız şimdi lig 18 takımdan 21 takıma çıktı. 21 takıma çıkması kulüplerin gelirlerini de azalttı. İşte en son Rize Başkanı çıktı, dedi ki ben 15. sırada ligi bitirdim. 3 takım düştü. Şimdi 3 takımı tekrar biz buraya ligi aldık ama benim gelirlerimi ortak oldular. Ondan dolayı bunlar o gelirlerin daha altına para almaları gerekiyor tarzı tartışmalar da başladı. Önümüzdeki günlerde bunları da çok fazla göreceğiz. Şimdi nereden yayın gelirleriniz, yani yayıncı kuruluştan gelen paralar da kulüplerde azalmaya başladı, azalacak. Çünkü 3 takım daha işin içine girdi. Toplamda 21 takıma çıktı. 18'den 21'e çıkınca o 3 takıma gelen paralar da normal gelirlerin altına inecek. Yani bu anlamda Futbol Federasyonu'nda çok sıkıntılı. Sık sık kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kasasına para bulundurması gerektiği bir döneme giriyoruz. Aynı şeyi söylüyorum. Yani önümüzdeki sezon evet lig başlayacak. Lig şimdi 40 hafta oynayacaksınız ve ligi 34 haftada bitirmeniz gerekecek. Evet. Çünkü belli bir tarihte ligi bitirmeniz lazım. Ondan dolayı belki 7-8 hafta, 8 hafta gibi hafta içerisinde maçlar olacak. Bu hafta içerisinde maçların maliyetleri kulüplere yansıyacak. Çünkü 40'a çıkardığınız zaman içeride anlaşmış olduğunuz futbolcular var. Maç başı alan futbolcular da var biliyorsun. 5.000, 10.000, evet. 15.000 dolar euro gibi para alan futbolcular var. Şimdi ne oldu? Otomatikman bu rakamlar da artmış olacak. Yani mali açıdan kulüpleri de sıkıntılı bir sürece sokacak. Tabii o dönemde hepsi evet kalsınlar, esinler diye konuştular ama şu an yavaş yavaş kulüplerde biz ne yapacağız, ne edeceğiz, bu paraları nasıl karşılayacağız demeye başladılar.
Evet, bakalım yeni dönemde, yeni sezonda neler olacak. Sevgili Aygün Özüpek, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Ağzına sağlık. İyi günler. Efendim spor yazarı Aygün Özipek bütün bilgilerini bizlerle paylaştı. Transferde neler olacak, neler olmayacak bunları özellikle yeni sezonda neler bekleniyor bunları bizimle paylaştı. Şimdi biraz sevgili radyo dostlarımız haberlere bakalım. Spor haberlerinde neler var? Saat 12.53'te güncellenen bir haber var. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Divan Kurulu 2020 yılı ikinci olağan toplantısında açıklamalarda bulundu. Çebi konuşmasında bırakmam seni kampanyası ve PAOK maçı, harcama limitleri, transferler, takım bütçesine değindi. İşte başkanın açıklamaları diyor. Biraz böyle başlıkları sizlere vermek istiyorum. Taraftara SMS çağrısı. Bırakmam seni kampanyayla ilgili Beşiktaşlara çok teşekkür etti Çebi. Manevi birlikteliği tekrar yaşatmak için de önemliydi. Bunu herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Küçümsenecek destekler yapılmadı. Kampanyamız devam ediyor. Ödül kampanyamız var. SMS atmaya devam ederlerse ödül kazanma şansları var ifadeleri kullanıldı. Ve erken seçime gidilecek mi? Sürekli yöneticilerim eleştiriliyor. Şu anda onlardan memnunum. Ağır konuları sırtlanmış vaziyetteyiz. Onları beğenmediğimden dolayı seçime gideceğim iddiaları gerçeği yansıtmıyor demiş. Ve amatörlerle ilgili gelişmeleri de aktarmış Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü Başkanı. Basketbol, futbolda yapmak istediğimizin bir başlangıcıydı. Bu takımın çok başarılı olacağına inanıyorum. Bütçenin üçte biriyle nasıl başarılı olacağız bunu herkese göstereceğiz. Maliyetler nasıl düşürülür diye bir çalışma yapıldı. Bütün sponsorlara teşekkür ediyoruz demiş. Amatörlerin kulübümüze vereceği yükü kaldırmak istiyoruz. Bu kapatmak değil, yöneticiler bireysel olarak yükleri üzerlerine alıyorlar. Ve kombine konusu. Maalesef Covid-19 nedeniyle kombine satışı yapamıyoruz. Beşiktaş'ın hesapları ortada. Oraya para göndererek destek olabilirsiniz demiş. Ve bankalarla anlaşmayı da değerlendirmiş. Mevcut olan bankalarla yapılan kredi sözleşmeleri makul değil. Yakın zamanda bir yapılandırmaya gidilecektir. 9-10 aydır bu olmadı. Birkaç ay içerisinde umarım bunu yapacağız demiş. Ve Mehmet Ekşi ile anlaşma tamam. Özümüze dönmek zorundayız. Gençlere dönmek zorundayız. Sergen Hoca'dan destek istedik. Altyapıdan futbolcu vardı. Ben oynatmıyorum dedi. Ben oynatmıyor muyum dedi. Bunun denmeyeceği bir durum oluşturmak istiyoruz. Dün Mehmet Ekşi ile el sıkıştım. Altyapıyı ona emanet ediyoruz. Sergen Hoca ile uyumlu çalışacaktır. Ve PAOK Başkanı'na mektubu var. PAOK maçımız var. Turu atlarsak önümüz biraz daha açılmış olacak. Siyasi bir polemik söz konusu. Biz spor kulübüyüz. Biz görevimizi yerine getireceğiz. PAOK Başkanı'na kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu, siyah beyaz gibi ortak renklere sahip olduğumuz, kartal amblemlerimizin ortak olduğuna dair mektubu Allah izin verirse göndereceğiz. Biz efendi gibi sahaya çıkar, maçımızı oynarız. Biz cesuruz, bize bir şey olmaz. Biz 11 kişi gider, görevimizi yaparız demiş. Evet, çok önemli mesajlar vermiş Ahmet Nur Çebi. Çok bu mesajlar içinde kendisi gerçekten çok ilgi gören bir başkan Beşiktaş camiası ve Türk futbol camiasından. Ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi. Trabzonspor Brezilya'nın Bahia ekibinde forma giyen Flavio'nun transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi sevgili radyo dostlarımız. Baktığımız zaman bir başka haber var mı? Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı diyor. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu toplantısında siyah beyazlı kulübün toplam borcu açıklandı. Kulübün borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıklandı sevgili dinleyicilerimiz. Ve borç tedirgin ediyor demiş Divan Kurulu'nda sevgili dinleyiciler, Divan Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel. Ve baktığımız zaman bir diğer haberi sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Baktığımız zaman bulutun şifresi önce konuşalım. Evet, baktığımız zaman bir değerlendirme yapılmış. Oyuncular memnun, Erol Bulut'un istedikleri oluyor. Demin Aygün Özipek arkadaşımızın da söylediği gibi ve özellikle kondisyoner Pantelis'in limitleri zorladığını ve çok koşturduğunu, kondisyon yüklediğini anlatıyor. Burada Erol Bulut'un her şey istediği gibi gidiyor demiş buradaki haberde. Ve sevgili dinleyiciler, Jose Sosa resmen Fenerbahçe'de haberi dün düştü 23.38'de ve Trabzonspor'u gözü Gustavo Scarpa'da demiş. Bakalım son olarak bu haberi de okuyalım sevgili dinleyiciler. Steven Plaza, Trondsen, Marlon, Rahmi Anıl Başaran gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Brezilya basınındaki habere göre Karadeniz temsilcisinin Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Palmeiras forması giyen Gustavo Scarpa ile ilgilendiği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde bir teklif yapmaya hazırlandığı Trabzonspor'un belirlenmiş ve bir gol bir asisti var 9 maçta sevgili dinleyiciler Scarpa'nın. Ve veda vaktimiz geldi. Saatimiz 15.59'u gösteriyor sevgili radyo dostlarımız. Ama tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek teknik yönetmen arkadaşım Burcu Tan, sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve güzel bir öğleden sonra diliyoruz. Esen kalın.
Spor her yerde. Programı hazırlayan ve sunan Yüce Er.